Ayrım 38, sayfa 360. 2. Özge. Boğazın incisi sanki yeni açmıştı istiridyelerinin kabuğunu. Kanal tarafından ayarlanan tekneyle yalıya yaklaştıkça sarı ışıklandırmanın buğusunda huzur hissetti Özge. Hayatının tüm bu huzursuzlukların anahtar olmuş Can Manay'ın. Böylesine huzurlu ortamlarda yaratması ustalığı tüm çelişkilerine rağmen inkar edilemezdi. İskelede indi ve yol boyunca sıralanmış ince ışıkların arasından sanki cennete girermiş gibi girdi bahçeye. Dev sedirin yanından geçti. Ağacın kozalakları böylesine zarif nasıl ışıklandırılabilmişti? Nedenini bilemedi ama hissetti. Sanki bu ağaç hayatında gördüğü en değerli şeydi. Bahçe kapısından geçince salonun bahçesinden de güzel olduğunu fark etti. Ilık havalandırmanın hareketlendirdiği ipekler ve sarının her tonuyla güneşin enerjisini karanlığa dağıtmışçasına huzur veren ışıklar, daha önce böylesine güzel, böylesine sade, böylesine gereksiz her şeyden arınmış bir parti mekanı görmemişti. İlk defa bu partiyi, bu ortamı kim düzenledi diye düşündü. Elinde kocaman kutuyla yanından geçip üst kata çıkan Bilge'nin varlığını fark etmedi bile. Tüm dikkati mekana yayılan ışığın huzurundaydı. Erken gelip Can Manay gelmeden stratejik bir köşe bulmak istemişti kendine. Mekan büyüktü, bir sürü köşe vardı. İçerisi kalabalıktı. İnsanlar model kızları görmenin heyecanıyla şimdiden gelmeye başlamışlardı. Magazin basının timsahları, hayattan alabilecekleri tek zevk uçkuru ve midesi olan yöneticilerden birkaçını ve onlarca paparaziyi fark etti Özge. Sanki konuklardan çok paparaziler dedikodu sütunlarının yazarları davet edilmişti. Kendi kendine gülümsedi. Uzun süredir ortada olmayan eski bir ünlünün can simidiydi bunlar. Onlara sarılıp yeniden çıkacaktı kıyıya. 3. Ada. Gelmek istememişti buraya. Kendisine Duru'yu, denizin gidişini, sonra dönüp varlığı inkar edişini hatırlatan Can Manay'ın sürpriz partisine. Ama ısrar etmişti Tugay. Orada olmaları şarttı. Yalıya yaklaşana kadar telefonu düşmedi kulağından Tugay'ın. İşleri çok iyi gidiyordu. Müşteriler artmıştı. Telefonunu nihayet kapatmıştı ki adaya bakmadan mırıldandı. Zavallı Can Manay. Pahalı partiler vererek geri tırbana binmeyebileceğini zannediyor. Anladığı andan beri bir iltifat ya da birkaç kelime bekleyen ada hala onunla konuşulmadığı için iyice içine kapandı. Sessizce Tugay'ın fark etmesini bekledi. Erkek organizmasının umursamazlığı bir şeyi asla fark etmeyeceğini hiç düşünmedi. Valeye yaklaştıklarında ada Tugay dedi. Gözlerine bakılmasını, hissettiği yalnızlığın paylaşılmasını istiyordu. Ona Nihan'ı anlatmak istiyordu. Belki yardım bile edebilirdi birlikte. Tugay döndü adaya, gözlerine baktı. Tam konuşacaktı ki kaşları çatıldı. Çok yorgun görünüyorsun sen dedi. İç cebinden çıkardığı küçücük camdan tüpü adanın eline tutuşturdu. Bu sana enerji verir diye devam etti. Ve beyazlatılmış dişlerini ortaya koyan anı bir gülümsemeyle, daha doğrusu umursamaz bir sırıtışla arabadan indi. Avucunun içinde kokain dolu küçük bir tüple Tugay'ı takip etti ada. Yalının bahçesine girdi. Tugay eve doğru giderlerken karşılaştığı tanıdıklarıyla samimi olduğu, daha doğrusu paraya bağladığı paparazilerle selamlaşırken bir adım arkasında durdu. Bir gölge gibi selamlaşmalarının bitmesini beklerken kafasını kaldırdı. Bu yalının boyuyla yarışan ağacı gördü. Sanki kimsenin duymadığı bir şarkıyı söylüyordu. Rüzgara eşlik eden dalları, yaprakları, ağacın gövdesinden köklerine kaydı bakışları, toprağın altından yer yer kendini gösteren kökleri ne kadar da derine iniyordu diye düşünürken o kökler denizi hatırlattı. Yıllar önce konservatuara ilk girdiğinde aklına gelen müziği kaçmasın diye stresle defterini notalarken bir ağacın önündeydi böyle. Ardı ardı gelen notalar o kadar yoğundular ki deftere yazmak için aklıyla yarışmak zorunda kalmış değildi. Yarışı kazanması imkansızdı. Tam o imkansızlığın çaresizliğinde teslim ol demişti Deniz. Eliyle omuzuna dokunmuştu hafifçe sıkıp. Kapat gözlerini ve dinle onu. Bırak duyguya dönüşsün. duyguya dönüşen bir şeyi asla unutmazsın ve istediğin zaman not alarsın diye fısıldamıştı kulağına. Köklere diktiği gözlerini kapadı ada. Denizin duygusuna eşdeğer müziği çağırdı aklına. Müziğin duyguya değil, duyguyu müziğe dönüştürmeye başladı. Birbirlerinin zaaflarından, zayıflıklarından beslenerek var olan ahlaksız insan kalabalığının arasında yapılan dedikoduların mırıltısından belki de milyonlarca ışık yılı uzakta zihninin derinlerinde önce piyanonun sesini duydu. İnce akordun aniden kalınlaşan vurgusuyla devam etti müzik kalbinin yalnızlığını yakınırcasına. Kendi türünden uzak, kendi kaynağına ihanette yaşamaya çalışırken aklıyla sarıldı bestelediği müziğe. 4. Bilge. Kutuyu yatağın üzerine koydu ve bir adım geri çekildi. Elleri önünde kavuşturup hissettiği tuhaf duyguyu analiz etti Bilge. Heyecanlandı. Biraz önce düşündüklerinden eser kalmamıştı. Daha önce hissetmediği, hayır belki de Murat'ın omzuna dokunduğu o gün hissettiği cinsiyetti bu heyecan. Birleştirdiği ellerini ayırdı, yumruklarını sıktı ve bir cesaretle kutuya yaklaşıp kapağı açtı. İçindeki kağıdı kaldırdı ucundan. Kağıdın altından ortaya çıkan kumaşın rengi kilitlendi gözlerine. Gri'nin fümeye dönüp kırıntılar halinde yıldızların parlaklığıyla bezenen hali sanki ışıkla verilmişti. Dokundu. Dokusu parmaklarını esir aldı. Çekemedi elini. Dokunmaya devam etti. Yavaşça omuzlarından tutup kaldırdı elbiseyi. Omuzlarına koyu gri giderek koyulaşıyor ve diz altına inen eteklerde artık siyaha dönüyordu. Ama parlaklık siyah elmas etkisinde devam ediyordu. Elbisenin küçük vatkalarının omuzlara sivri bir etki vermişti. Vatkaları incelerken Bilge, elbisenin sırtının açık olduğunu fark etti ve hemen indirdi elbiseyi. Bunu nasıl giyecekti? Kalbinin ritmi iyice yükseldi. Saatine baktı. Şimdi aşağıda olmalıydı. Telaşla elbiseyi kutunun üstüne bıraktı. Bırakırken zarf düştü. Zarfı alırken bu elbisenin kendisine yakışmayacağından emindi. Sindirellacılık oynamanın anlamı yoktu. Kapıyı açıp aşağıya indi. Salonda kendilerine ikram edilen ordövleri yiyip şampanyalarını yudumlayan insanlara baktı. Her biri şıklık içinde parlamaktaydı. Salona geçip mutfağa indi. Yapacak çok işi vardı. Manayı ciddiye almamalıydı. Hele hayatının merkezine hiç almamalıydı. Programını yukarıda unutmuştu ama önemli değildi. Zaten her tarafta asılıydı. En önemlisi her detay zaten aklındaydı. Rusya'dan gelen müzisyenlerin müziğe başlamasının zamanı geliyordu. Güvenliği aradı, müzisyenleri yerlerine yerleştirmeleri için uyardı. Elinde hala cam manayın zarfı vardı. Yukarı çıktı. Küçük orkestranın başına geçen müzisyenler müziklere başlarken DJ'in müziği azaltarak susturmasını izledi. Her şey yolundaydı. Küçük orkestra başladı. Manay'ın sevdiği Bossa Nova tarzının remixlenmiş örnekleri herkesi havaya sokmaya devam etti. Nihayet avuçladığı küçük zarfı açtı. İçinden çıkan peçetenin üzerine yazılmış yazıyı okudu. Benim için yazıyordu. Bülge'nin sıratı öyle kızarmıştı ki kendini hiç bu kadar deşifre olmuş hissetmemişti. Kendisinde yarattığı etkiyi bilen biri ancak benim için diyebilirdi. Ona hiç renk vermemişti. Can Manay nasıl da bu kadar kendine güvenebilirdi? Öfke hissetti. Kendini küçülmüş hisseden her kadın öfkelenirdi. Telefonu çaldı. Hissettiği öfkenin kontrolünde yine ne oldu dercesine açtı telefonu. Arayan güvenlik olmalıydı. Ama değildi. Can Manay, seni o elbise içinde görmek, bu salak partiyi vermek için katlandığım tüm bu işkenceye değecek dedi. Cevap veremedi Bilge. Ne diyebilirdi ki? Çıkaracağı her ses zaten tuhaflığın sınırlarını zorlayan bu durumu anında daha da tuhaflaştıracaktı. Benim için dedi Can ve aldığı derin bir nefesle şükürler olsun ki telefonunu kapattı. Ali an be an katman katman karmaşasını yaşadığı duygu tarafından ele geçirilmesi izlediği Bilge'nin avucunda buruşturduğu zarf, elindeki peçete, peçetenin üstünde sıkıca tuttuğu telefon, pembeleşen suratının yaşadığı duygu duyguya yabancı olduğunu anlatan şok içindeki ifadesi, telefonda dinlediği kişinin üzerindeki etkisi. Çaresiz hissetti kendini Ali. İşe yarayacağını bilse koşup alırdı o uğursuz zarfı, çekerdi telefonu ve haykırırdı hattının diğer ucunda Bilge'nin içine işleyen o zehrin sahibine, defol git, istenmiyorsun diye. Kırardı o telefonu, bu eşyaları, bu yalıyı yakardı. Ama hiçbir şey yapmadı. Dikildiği köşede fark edilebilmek için geldiği bu yerde öylece izledi Bilge'nin merdivenlerden çıkmasını. Peşinden gitmemek için zor tuttu kendini. Bu kadar etki altında bir kadının peşinden gitmek sadece tiksinti verirdi ona, emindi. 5. Sokak. Sokağa gelmiş, etraflarında ne olduğunu, ne olacağını anlamak için birbirleriyle sohbete dalmış insanların uğultusu, davullar vurmaya başladığında kesildi. Çıkışı ziyaretçilere kapatılmış ve binayı çevreleyen asma katın tamamına yerleşmiş orkestra, ilhamın askerleri olduklarının bilincinde dimdik hazır beklerken davullarla başlamışlardı ritme. Gösteriye gelen herkes başlarını kaldırmıştı. Gök gürültüsünü taklit eden davulların ritmine odaklanmışlardı. Ardından kemanın gök gürültüsünü koşarcasına geçen sesi hızla yükseldi ve sanki çıktığı yükseklikte kavuştuğu şeyin etkisiyle birden sessizleşti. Başları yukarıda aniden kesilen müziğin hayretinden kaldı herkes. Ama o bir anlık sessizlikten sonra incecik bir tınıyla ritme girdi bir gitar ve kalabalığın içinden bir keman yükseldi tangonun isyankarlığında. Sanki bir kadının rüzgarda havalanan eteğinin dalgasında akmaya başladı. Herkes kemanın nereden yükseldiğini anlamak için bulundukları kalabalığın derinlerine baktı. Kıpırtısız kalabalığın yavaşça kenara çekilip kemana yer açtığını fark ettiler. Gencecik, yalın ayak bir kız kalabalığı yararak elindeki kemanı çalmaya devam etti. Gözleri yerdeydi ve üzerindeki beyaz kıyafet sanki bir gelinlikti. Lekelenmiş etekleri sökülmüş, yıpranmış, duvaksız bir gelinlik. Kız adım adım yürüdükçe kenara çekildi insanlar. İki kişi hariç, etrafında olanlardan tamamen kopmuş, diplerine kadar giden kemana bir kez bile bakmamış, gözlerini birbirlerinden ayırmadan aralarındaki bir adımlık mesafeyi koruyan bir erkek ve bir kadın üzerindeki eskimiş ya da katıldıkları savaştan dolayı yıpranmış kıyafetlerle ve çıplak ayaklarla ne zamandı orada öylece kıpırtısızdılar. Kemanın çifte yaklaşmasıyla çift fark etti. Kalabalık ve çiftin birbirine sabitlenmiş hallerinde heyecan buldular. Kemanın sesindeki değişimle iyice yaklaştı çift birbirine. Vücutları değmedi ama gözleri tamamen kenetlenmişti. Orkestra kemanın yalnızlığını dindirircesine müziğe girdiğinde ve müzik tangonun daha önce işlenmemiş namelerinde gezinmeye başladığında iki sevgili ya da iki düşman dansa başladılar. Gözlerini bir an bile birbirlerinden ayırmadan. Ateşe sürüklercesine çalan kemanın sesini bıraktılar kendilerine. Tangonun meydan okuyan hareketleriyle başlayan dans, adamın kadını çekip döndürerek havaya fırlatmasıyla ve yakalayıp kendi bedenin çevresine döndürüp bacaklarının arasından geçirip sırtından donanıp vücudunun önüne almasıyla imkansızın sahnelendiğinde bir göstergeye dönüştü. Kız adamın kucağından tam suratına yaklaşmıştı ki sanki öpüşeceklerdi ki bir hamlede yukarı çekti kendini ve fethettiği bir tepeye tırmanır gibi tırmandı adamın üstünde. Elinden kurtuldu, omuzlarına basıp sıçradı ve yukarıda sarkıttığı daha önce fark edilmemiş ipe atladı. İp de sallanıp diğer uçtaki sahneye attı bedenini. Ayakları sahnenin toprağına değdiğinde müzik kesilmişti. İzleyen herkesin bakışı kızdaydı. Kız doğruldu topraktan tam tamamlar yükselirken izleyenlerin dikkati kalabalığın içinde omuzlarına astıkları davullarla aniden beliren davulcularla kendi bedenlerine dolanmış büyük beyaz ipleri dolana dolana açarak binanın tepesinden inen kızlar arasında bölündü. 12 davulcu öyle doğal bir ritme başladılar ki samurayların savaş marşına ait olan bu giriş ritmi izleyenlerin kanına bulaştı ve kızlar bağlı oldukları sargıların ucundan kıvranarak dansa başladı. Asma katta dimdik ayaktaki orkestra ellerini birbirine vurarak ritmi hızlandırdı. Önce birkaç kişi ellerini vurarak taklit etmeye başladı ritmi. Sonra birkaç kişi daha ve 10 dakikadan sonra sokakta bulunan herkes elleriyle ritme katılmıştı. Kocaman salonda deniz dışında herkes müziğe katılmıştı. Deniz dekin başındaydı. Sokağın özellikle karanlık bırakılmış köşesinde ışıklarını yakmak için kemanların notaya girmesini bekledi. Kemanlar notaya girdikleri anda karanlıktaki köşeye, ejderhanın yumurtadan çıktığı o duvara, önünde konuşlandırılmış perküsyona ışık verdi ve perküsyon ustaca kemanın ritmini daldı. Perküsyonun kemanla yumuşadığı, kemanın perküsyonla güçlendiği o müzik başladığında kalabalık artık dansa başlamıştı. Göksel dans edenlerin arasında dinlediği müziğe kafasıyla hafif ritim tutarak gezindi. Birazdan kendi parçasına sıra gelecekti. Ama önce kurallara uyulduğuna emin olmak istedi. Dans edenlerin arasında arka bahçeye geçti ve bahçe kapısının hemen yanında sigara içen gençlere kafasını uzatıp seslendi. "Burada sigara içilmiyor." Çocuklar şaşkınlıkla baktılar karşılarına dikilen çam yarmasına. İtiraz etmek istediler. Açık havada nasıl sigara içilmezdi? Sormak istediler ama Göksel kafasını iki yana sakince salladı. Sanki ne derlerse desinlerdi. Dans edilen bir yerin kıyısında köşesinde sigara içilemezdi. Ayinin doğasına aykırıydı. 6. Can Manay. Paranın sunabileceği en lüks teknenin önünde saçlarını karıştıran rüzgara karşı dikilmiş, kendisi için hiç de sürpriz olmayan sürpriz partisinde tükendiğini sanan herkese Can Manay'a yakışacak bir cevap vermek için yoldaydı. Parti önemli değildi. Planlandığı fotoğraf yarın basına düşecek ve yukarı çıkan o yolda yürüyen merdivenlerin serinliğinde onu olması gereken yere yükseltecekti yine. Boğazın diğer ucunda olmasına rağmen sarının her tonunda parlayan yalıyı bu uzaklıktan bile fark etmemek imkansızdı. İyi iş çıkarmış olmalıydı Bilge. Şimdi geriye baktığında onu işe almak hayatının en iyi kararıydı. İçinde kopan fırtınadan yanında Bilge değil de Kaya olsa asla sağ çıkamazdı. Sadece kendisi değil, yanındaki birkaç kişi dahil. Fırtınanın düşüncesiyle birlikte yine durumun hissi sızdı içine. Onu düşünmemek için panikle kafasını yaklaştırdığı yıldan çevirip teknenin gerisine yürüdü. Çalan müziğin ritminde arkada bıraktıkları dalgaların gece karanlığında parlayan mavinine baktı. Sonra kendini hatırlattı, dengedeydi. Düşünceyle, geçmişle, hatta gelecekle baş edecek haldeydi. Düşünce kapılarını açıp bilincini saldı içeriye. Duru kimdi? Gerçek miydi? Yoksa ona yüklediği her anlamda duygu oluşturulmuş bir ruh hali miydi? Hayır, bundan daha fazlasını düşünmeye gerek yoktu. Hayal ya da gerçek. Özgün ya da ona yüklenmiş duygularla oluşturulmuş bir rüya olsun. Önemi yoktu, kalmamıştı, bitmişti. Kalbine saplamıştı kılıcı. Ve o kılıcı çıkarmıştı ve yaraya da acıyla dağlamıştı. Şimdi kalbinde, aklında, durunun olduğu her yerde, üzerinde hayatının dersi yazan kocaman bir damga vardı. Aynı dersi iki kere almak zorunda kaldığını, yaşadıklarının kendine ne anlatmak istediğini analiz etmeyenlerin, aynı dersi daha da büyük darbelerle almak zorunda kalacağını düşünmedi Can. Gözlerini yaklaştıkları yalıya dikti ve motor durduğunda yalının ışıklarının bölüm bölüm sönmesini izledi. Işıkların sönmesini, davetlilerin sürprize hazırlanmasını bekleyecekti. Evden işaret gelince harekete geçeceklerdi. Bölüm bölüm sönen ışıkların en sonunda hala açık kalan ağacın ışığına dikti gözlerini. Yalının ihtişamına meydan okurcasına nasıl da büyümüştü bu ağaç. Ne kadar da güzeldi. Görkemli, güçlü ve Eşsiz. Ağaca sahip olmak istedi. Parti sonrasında bu ağacın kesilip atölyesine taşınmasını istemeliydi. Karar verdi. Yıllardan sonra atölyesinde üzerinde çalışmaya değecek görkemde bir ağaç bulmasına gülümsedi. Ayrım sonu.